Ayrım 22.
Evde kırılan, bozulan ne varsa o tamir edermiş. Bu konuda erkek kardeşlerinden bile iyiymiş. Babası ona tesisatçı adını takmış. Mary'nin en sevdiği kardeşi bir büyüğü olan Johnny'miş. Sırlarını onunla paylaşırmış. Bir çocuğun sırrı ne olursa işte. Kız kardeşinin ölümünün onu çok sarstığında herkes hemfikirmiş. Johnny bir akşam Mary'yi kardeşinin değil de onu alması için Allah'a yalvarırken duymuşmuş. Hasta kızın başından hiç ayrılmazmış Mary. Son nefesini verirken bile sımsıkı tutuyormuş ellerini. Ama ölüm sonrasında çok ilginç bir tutum sergilemiş. Çok ağlayıp bağıracağına, bunalıma gireceğini zannetmişler. Oysa son derece soğukkanlı davranmış. Cenazeden sonra kardeş hakkında tek bir laf etmemiş, sessiz kalmış. Sessizlik adeta onun kaderi gibiymiş. Öyle acayip bir çocukmuş Mary. Ha, ilk aşkı mı? Hiç önemli bir şey değilmiş. Mahallelerinde oturan ağabeylerinin de arkadaşı Willie. Zaten beraber büyümüş hepsi. Kızlar mahalledeki çocuklulara tutulurlarmış. Öyle geçici bir şeymiş. Çok da uzun sürmemiş. Mary'e Willie sersemi aşkı tattırmamış olmalı ki kız bir yılı bulmayan bir flört devresinden sonra manastıra girmek istemiş. Kadın gittikten sonra notlarını teker teker okuyor Aylin. Büyük bir dikkatle yapboz oynar gibi parçaları yan yana getiriyor, ayırıp başka türlü koyuyor. Ne yapsa boş, önemli bir ipucu veremedi yaşlı kadın. Michelle'e danışsa mı? Ama ne demişti Michelle? Beni sakın bu dilsiz rahibeye bulaştırma. Aylin, Irene'in düğmesine basıyor, Irene kafasını uzatıyor içeri. Cin mi, şampanya mı? Hiçbiri. Ne oldu? İşime yaramayan bir sürü şey anlattı. Boşuna yol parası verdik desene. Yol parası önemli değil, boşuna zaman kaybettik. Ama doğrusu sayesinde iyi eğlendik. Postacı bu kutlamayı uzun zaman unutmayacaktır. Ne olacak şimdi? İskoçya'daki akrabalarını deneyeceğiz. Telefonlarını buldun mu? Kiliseden bir iki numara verdiler diyor Irene. Burada sabahken, orada gece. Ne yapsak acaba? Ben bu gece telefon etmek için saati 3'e kuracağım. Birkaç adım ilerlemem şart diyor Aylin. Baker'a benim at etme zevkini tattırmayacağım. Ben seni Baker'sız da biliyorum der Irene. Baker bahane. Rahibe Aylin'in karşısında oturuyor. Çantasıyla yine bacaklarını örtmüş. Randevularına bir saniye bile geç kalmıyor. Ne bir saniye erken ne bir saniye geç. 3 oldu mu kapı çalıyor. Bu niteliğinden dolayı Irene ona saat ayarı, Aylin de İsviçre treni adını taktılar. Sister Nancy, 9 aylık bir eğitim döneminden sonra yemin töreniniz var. Artık manastırda öğrenci değil, üniformalı, tesettürlü bir rahibesiniz. Sizi New York'a bir hastaneye yolluyorlar. 3 yıl boyunca deliler gibi çalışmışsınız. Hep ek görevler isteyerek, hep daha fazla işe ve zorluğa gönüllü olarak. Hatta ameliyathane görevlisi olmak da sizin arzunuz. En yorucu işlerden biridir bu. Neden kaçıyordunuz? Bence bir günah işlediğinize inanıyordunuz. Bu günah sakın ölen kız kardeşinizle ilgili olmasın. Onu sizden daha güzel diye kıskanıp ölmesini mi istemiştiniz için için? Yüzüme bakın Sister Nancy. Gözlerimin içine bakın haydi. Ah gerçekten ne kadar uzaksın Radomisli. Ama sana hiç acımıyorum. Kimseye acımıyorum artık. Ölsün istediğimi sandığım kardeşime kendi ömrümü vermeye hazırdım ben. O yaşlarda ne kadar saf ve yumuşaktım. Karşımda kıvrandığını biliyorum ama ben de az kıvranmadım ömrüm boyunca. Gözlerine bakaymışım. Al işte bakıyorum, oku okuyabilirsen. Boşa geçen bir saat. Rahibe ailenin karşısında her zamanki yerinde oturuyor, yere bakıyor ve elleriyle oynuyor. 45 dakikadır dil döküyor Aylin. Konuşmaktan boğazı kuruyor. Rahibeyi en son randevu olarak almaya başladı son haftalarda. Çünkü Sister Nancy'den sonra başka hastayla uğraşacak hali kalmıyor. Tüm enerjisini emiyor bu ufak tefek sessiz kadın. Aylin uzun meslek hayatında böyle bir inatla karşılaştığını hiç hatırlamıyor. Umudunu kaybetmek üzere. Bu kaçıncı seans? Hiçbir ilerleme yok. Sanki oraya sırf ilaçlarını almaya geliyor rahibe. Acaba bu ilaçları bir pazarlık konusu yapsa mı? Aylin'in neredeyse parmağında oynatmaya başladı. Bir süredir de suratına alaycı bir ifade yerleşti sanki. Aylin seans sonunda yine reçeteyi yazıyor. Boşa geçmiş bir gün daha. Sister Nancy, ikimize de yazık oluyor. Dünya sizin yüreğinizde sakladığınız sorunlarla heba edilemeyecek kadar güzel. İster konuşun ister konuşmayayım. Ne yapayım yani? Ne haliniz varsa görün. Oturun köşenizde, heykel yoğurur gibi ellerinizle oynayın.
Heykel?
Bu kadına heykel yaptırmayı denesene. Siz çıkıp gidince ben sırf sizin yüzünüzden bir koca cin tonik bitirip rahatlayacağım. Ama siz ne yapacaksınız?
Heykel.
Neden daha önce akıl etmedi? Mutlaka denemeli. Sizden başka dertli insan yok mu zannediyorsunuz bu dünyada? Belki de benim sorunlarım sizinkinden ağırdır. Benden nefret eden üvey çocuklarımla uğraşmak zorunda olduğumu biliyor musunuz? Hem de bir değil, iki değil, tam dört tane. Ben ne yaptım onlara? Hiçbir şey. Üstelik de geri zekalı olanı için kendimi tükettim. Evet, doğru duydunuz. Kızlardan biri zeka özürlü. Sizin gibi akıllı değil ama yine de konuşuyor. Konuştuğu için ona yardım edebiliyorum. Onu olduğundan daha akıllı gibi gösterebiliyorum. Yine de ablalarının takdirini kazanamadım. Ablalarının gözünde ağır suçluyum ben. Benim suçum babalarıyla evli olmam. Adam arkama dönükken para göz, sarhoş karı. Ne para göz ne de sarhoş karı olduğum halde. Ya işte bunlar benim sorunlarım. Oh, içim rahatladı. İyi ki döktüm içimi. Ne olurdu siz de bana yüreğinizi açsaydınız. Ama yapmıyorsunuz bunu. Yüreğiniz avucunuzda sımsıkı kapalı. Haydi size güle güle. Eve gidince oturup düşünün bakalım. Tek dertli insan siz misiniz? Çarşambaya görüşürüz. Kadınla birlikte her zaman olduğu gibi kapıya yürüyor. Irene mutfağa girmiş. Rahibe çıkınca sesleniyor. Cinin hazır, getireyim mi? Bırak şimdi cinimini, çabuk buraya gel. Bana kil bulman lazım. Kil denesi, kil, çamur, her neyse işte. Heykel yapmak için gerekli malzeme. Irene hayretle bakıyor Aileen'e. Bu da nereden çıktı şimdi? Irene, lütfen sorup durma. Hemen çık, şimdi isteklerimi bul, getir. Sana bir şey söyleyeyim mi? Giderek daha egzantrik oluyorsun diyor Irene. Rahibe Nancy her zamanki saatinde gelip her zamanki yerine yerleşiyor. Önüne kocaman bir tepsi içinde bir yığın çamur konuyor. Sister Nancy, ellerinize sürekli bir şey yoğurur gibi oynuyorsunuz ya, ben de size kil aldım. Bir deneyin bakalım. Ellerinizin çok marifetli olduğunu biliyorum. Rahibenin şaşkın bakışlarını aldırmadan bir tıp dergisi alıyor eline, döner koltuğunu sola çeviriyor ve güya okumaya başlıyor. Aslında karşısındaki camlı dolaba yansıyan kadını seyrediyor, sezdirmeden yüreği ağzında. Tanrım yardım et diyor içinden, ne olur hem bana hem bu garip kuluna acı. 10 dakika hiç kıpırdamadan duruyor rahibe, sonra yavaş yavaş uzatıyor ellerini, kili avuçluyor, kıyma yoğurur gibi sıkıyor, top yapıyor, yassıltıyor çamuru. Aileen nefes almaya bile korkuyor. Ah, Irene ona şu anda bir bardak buzlu cin getirse. Bu strese dayanamayacak. Hayır, dayanacak. O her zaman güçlü oldu. Kadını gözetliyor, başını oynatmaya bile korkarak. Sanki odada çık çıksa büyü bozulacak. Yarım saat geçiyor. Rahibenin parmaklar arasında kil eziliyor, büzülüyor, uzuyor, toparlanıyor. Şekilden şekile giriyor. Yavaşça dönüyor Aileen. Kadının yanakları alev alev. Ellerinin arasında ata benzer bir şey şekillenmekte. Dış dünyaya kendini kapamış gibi. Ailenin korkusu boşuna. Rahibe top atılsa duyamaz. O elindeki çamurla bambaşka bir alemde şimdi. Küçük bir kız çocuğu olmuş. Doğduğu memleketin dağlarında, çamları göllere düşen ormanlarında koşuyor. 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika geçiyor. Irene bilse, tahmin etse, bu odaya hiç telefon bağlamasa. Rahibenin avucundaki kille ruhu arasında oluşan bu güçlü akımı kesmese. Yumuşak hareketlerle kalkıyor Aileen, dışarı süzülüyor. Saat 7:30. Aileen bu kez okur gibi yapmıyor dergisini, gerçekten okuyor. Irene çoktan gitmiş. Rahibe son yaptığı parçayı da bırakıyor masaya. Bir at, kuşa benzer bir şey, bir haç ve çocuk kafasını andıran bir toprak. Rahibenin elleri kucağında kavuşmuş, kıpırdamadan sakin sakin duruyor. Sister Nancy, harika bunlar, inanamıyorum. Sizde gerçekten büyük bir yetenek var. Evirip çeviriyor önündeki nesneleri. Bu ne? Bu bir kafa mı? Kafa. Aileen doğru mu duydu yoksa bir düş mü görüyor? Kulaklarının bir oyunu olmasın sakın. Aman Allah'ım, bunca zaman sonra bir kelime, tek bir kelime, kafa. Aileen masasının kenarlarını kavruyor. Tanrım bana yardım et, doğru adımı arttırt, onu ürkütmemeliyim. Hiçbir şey olmamış gibi davranmamalıyım. Elbette bir kafa, hatta bir çocuk kafası bu. Sesi titriyor, elinde özenle tuttuğu topağı masasına bırakıyor. Artık anahtar avucunun içinde Aylin'in. Sıra kapıyı aralamaya geldi. Sakin olmalı, tepki göstermemeli. Ama Aylin ne zaman duygularına yenilmedi ki? Birden koltuğundan fırlıyor, rahibenin dizlerinin dibine çökmüş, kadının elleri onun avuçlarında, tırnaklarına çamur dolmuş elleri sımsıkı tutmuş öpüyor. Sesi yalvarır gibi. Sister Nancy, bana güvendiğiniz için teşekkür ederim. Kadını ellerinden çekerek ayağa kaldırıyor, kollarını rahibenin boynuna dolayıp sımsıkı sarılıyor. Bir an, çok kısa bir an kendini bırakıyor rahibe, sonra hemen dikleniyor. Aylin sevinç çığlığını güçlükle bastırıyor. Başardı, başardı. Rahibe Nancy mutfağını bir tür atölyeye çevirdi. Kocaman masanın üstü yonta aletleri, kil ve tahta ile dolu. Sabah kahvaltısını eder etmez doğru masasının başına koşuyor. Bazen yemek bile yemediği oluyor. Saatlerce yontuyor, yoğuruyor, sürekli bir şeyler üretiyor. Elleri, üstü başı toz toprak içinde kalıyor. Yontmaya başladığı an her şeyi unutuyor. Gece yattığında yorgunluktan başının yastığa değişini bile hatırlamıyor çoğu kez. Radomisli ona her gidişinde resim ve heykel sanatı ile ilgili bir takım kitaplar veriyor, kimi iade edilmek üzere, kimi de armağan olarak. Böylece evinde bir kütüphane oluşturdu Nancy'nin. Radomisli ile seanslarını haftadan 2'den 1'e düşürdüler. Haftada bir de Modern Sanat Müzesi'nde buluşup bir şeyler atıştırıyor, sonra da yeni açılan resim ve heykel sergilerini geziyorlar. Radomisli onun bir heykel kursuna gitmesi için çok ısrar etti. Hatta ona bir dershane bile ayarladı. Ama o ısrarla reddediyor. Zaten o kadar yetenekli ki sadece kitaplardan öğrenerek neler üretti neler. Yaptıklarının çoğunu doktoruna hediye etti. Doktorun sekreteri Irene ona sokak satıcılar arasında bir alıcı buldu. Pazar günleri kurulan sokak pazarlarının birinde kuşları ve atları satılıyor. Aslında tüm objelerin arasında en iyi yaptıkları kuş ve at heykelleri. En çok onları yapmayı seviyor. Böylece 3-5 dolar da kazanır oldu. Yarın öbür gün kilise doktor paralarını kestiğinde belki de kendi parasını çıkartabilmeye başlar. Radomisli daha büyük boyutlarda yapıtlar üretmesi için baskı yapmakta ama o mutfağın dışına taşmak, kendine ait olmayan yerlerde çalışmak istemiyor. Aylin rahibeye heykel yapma merakını aşıladığından beri çok büyük yol kat ettiğinin farkında. Rahibenin Aylin ve Irene ile aralarında sessiz bir iletişim kuruldu. Hala konuşmamakta direniyor ama evet hayır anlamına gelen işaretlerle anlaşıyorlar. Terapi seansları ve ilaçlar devam ediyor. Artık rahibenin bir işlevi ve müze gezmek gibi hobisi var. Fakat bunlar Baker için kafi değil. Kadının karşısında bülbül gibi şakımasını istiyor. Aylin'i 2'de 1 sıkıştırıyor. Aylin az zamanı kaldığının bilincinde. Elinden geleni yapıyor. Gece 3'lere kadar kitap karıştırıyor. Joe bu rahibenin konuşmama durumu daha uzarsa yatak odasını ayıracağını söyledi. Çünkü Aylin'in gecenin bir saatinde yataktan fırlayıp ışık yakmasından ve haşır huşur sayfa çevirmesinden bunaldı. Aylin umudunu hiç yitirmiyor. Elindeki anahtarla tüm kapıları teker teker zorluyor. Bir gün o anahtarı doğru olacak kilide sokacak ve çevirecek. İşte o zaman dikilecek Baker'ın karşısına. Haydi bakalım Baker efendi diyecek. Senin bütün kurallarını çiğnedim. Hastamla ofis dışında buluştum. Yemeğe çıktım. Müzelere gittim. Ona kocamla olan sorunlarımı anlattım. Ona sarıldım. Ellerini öptüm. Hatta öpüp başıma da koydum. Sen el öpüp başa koymanın ne olduğunu da bilmezsin elbet. Cahil herif. Ona sarıldım. Onu kucakladım. Ama o şimdi senin benim gibi konuşan ve gülen bir insan oldu. Haydi git şimdi beni komisyonla şikayet et. Hodri meydan. Başka bir gün Aylin bu kez masasına resim ya da heykelle ilgili bir kitap değil bir roman getirmiş. Sister, bu kitap sizin gibi heykel yapan ve heykel yapmayı dünyada her şeyden fazla seven bir kadın hakkında. Ben kitabı okumadım ama bu kadının hayatını konu eden bir film görmüştüm. Çok etkilenmiştim. Geçen gün kitap gözüme çarptı. Sizin için aldım. Hoşlanacağınızı sanıyorum. Kim bilir belki de okur bana anlatırsınız. Aylin hınzır bir ifadeyle göz kırpıyor rahibeye. Sister Nancy Aylin'in masasında duran kitaba şöyle bir göz atıyor. Bir kadın Camille Claudel. Elini uzatıp almıyor bile kitabı. Aylin bugün biraz sinirli. Zamanı azalıyor. Elinden gelen her şeyi deniyor ama istediği sonuca varamıyor. Michel'e yalvardı, yakardı, bir konsültasyon istedi. Perşembe günü buluşacaklar. Bayram da gelecek. Bütün umudunu bu görüşmeye bağladı. Yeni bir ilaç için desteğe ihtiyacı var. Oysa Michel, kadına hiçbir ilacın fayda vermeyeceğine inanıyor. Ona göre rahibede kemikleşmiş bir inat var. Tuz ruhu bile sökemez. Ah, bazen ne kadar özlüyor Michel'i. Seansın sonunda bugün bize gidecektik. Evde heykellerinizi nereye koyduğumu gösterecektim. Çıkalım mı yukarı? Bir fincanda kahve içeriz diyor Aylin. Evet anlamına gelen bir baş sallama. Aylin çekmecesine kağıtları tıkıştırıyor. Rahibe kocaman siyah çantasını toparlıyor. Masanın üzerindeki kitabı Aylin hatırlatıyor kadına. Rahibe çaresiz kitabı alıp siyah çantaya sokuyor. Sister Nancy, ilk geldiğiniz günden beri merak eder dururum. Şu kocaman çantada ne taşırsınız? Belki bir gün bana gösterirsiniz ha? Rahibe Nancy gülmemek için dudaklarını ısırıyor. Aceleyle çekmeceyi açıyor Aylin. Kağıtları döke saça rahibenin dosyasını çıkarıyor ve hemen not düşüyor. Gülmemek için kendini zor tutuyor. 12 Eylül 1988. Rahibe Nancy hayranlık içinde duvarlardaki resimleri inceliyor. Hiç bu kadar güzel bir ev görmemişti. Yaldız çerçevelerdeki resimler güzel, raflarda duran biblolar güzel, yerlerdeki halılar çok çok güzel. Loş salonda kendini bir sarayda zannediyor adeta. Radomisli büyük bir incelikle onun heykelciliklerini kanepenin yanında duran üstü yerlere kadar kadife örtüyle örtülü yuvarlak masaya koymuş. Tam salonun orta yerinde. Bu ev Amerikan evlerine benzemiyor. Değişik bir havası var. Nedir? Nedir? Hah buldu işte. Bu ev oryantal havalı. Eh bir Macar için de pek şaşırtıcı değil. Ne de olsa Macaristan Avrupa'nın en doğusunda. Sister Nancy uzun zamandan beri ailenin Macar olduğuna inanıyor. Sister Nancy heykelleriniz için seçtiğim yeri beğendiniz mi? Rahibe yanakları utançtan kızarmış başıyla itiraz ediyor. Ne? Beğenmediniz mi? Anlıyorum. Onları daha kıyı köşe bir yere koyacağımı sandınız. Hayır efendim. O yapıtların yeri tam orası. Şu kuşun kanatındaki güce bakın. Bak bıraksanız uçacak. Tıpkı benim gibi. Rahibe at heykelini bulunduğu yerden alıp kütüphane rafına yerleştiriyor. Olmaz sister. Olmaz efendim. O atın yeri burası. Bunu neden yaptığınızı biliyorum. Kimse görüp de bu ne güzel şey. Kim yaptı bunu diye sormasın. Ah bu alçak gönüllülük. Herkes soracak, ben de pür iftihar benim bir hastam yaptı diyeceğim. O kadar da hakkım var herhalde. Birden arkalarında bir gürültü. Rahibe irkilerek dönüyor, iri yarı babacan bir adam. Sister Nancy, bu benim kocam Joe Cates. O sizi tanıyor sayılır. Hem de nasıl diyor adam. Sizdeki o müthiş gelişmeyi takip ediyorum. Rahibenin şaşkın bakışlarını görünce hemen düzeltiyor. Heykeltıraşlığınızı yani. İlk yaptıklarınızı da gösterdi Aylin. Artık bir profesyonel oldunuz. Sağ olun. İnce, titrek, ürkek bir ses. Joe ve Aylin bakışıyorlar. Aylin nefesini tutuyor. Doğru mu duydu? Nancy'nin sesi mi bu? Yanlış bir şey söylememesi, yapmaması, kadını ürkütmemesi için gözlerini lokma gibi açmış Joe'ya bakıyor. Kaş göz işaretleri yapıyor. Joe tam bir şey söyleyecekken yutkunuyor. Bir an ne yapacağını bilemeden kalıyor. Ben bugünü yani buluşmamızı mutlaka kutlamak istiyorum sister. Bugünü bir şampanya ile kutlamalıyız. Joe dışarı çıkıyor. Aylin olağanüstü bir durum yokmuş gibi her şey sıradanmışçasına rahibeye doğru yürüyüp elini omuzuna koyuyor. Ben hep söylüyorum Sister Nancy, heykel işini çok ilerlettiniz. Joe'nun sanat konusundaki görüşlerine çok güvenirim. Bu işten anlar o. Siz artık daha büyük boyutlarda çalışmalısınız. Joe da böyle düşünüyor. Belki de taş yontmaya başlamalısınız. Ben sizin bu taş işini araştıracağım. Joe peşinden Nuri ile içeri giriyor. Nuri'nin elindeki tepside bir şişe şampanya ve kadehler var. Nuri şampanyayı patlatıyor, bardakları dolduruyor, ikram ediyor. Rahibe bir an tereddüt geçiriyor, sonra alıyor kadehini. Bugünün şerefine, yetenekli bir heykeltıraşı tanımanın şerefine diyor Joe. Ne olur bu bir adım olsun, bu titrek sesle söylenmiş sağ ol, sonun başlangıcına sağlam bir adam olsun diye düşünüyor Aylin. İlk sözü duyduğundan beri belki 4 aya yakın bir zaman geçti. her yeni söz için 4 ay bekleyecekse işi tamamdır. Baker'ın defterini dürmesine fazla bir şey kalmadı. Rahibe Nancy, Irene'in 2 gün önce yollattığı taşı elektrikli yontu aletiyle büyük bir gürültü çıkararak yontuyor. Aslında komşuların şikayet edeceklerini biliyor ama hiç aldırmıyor. Komşular bu konuşmayan garip kadına ne söyleseler boş. O yüzden de çoğu kez bir şey demiyorlar. Yontulan taştan savrulan zerreciklerden yüzü, kaşı, gözü, saçları bembeyaz oluyor. Yepyeni bir serüven bu. Uzun süre bırakmıyor elinden. Sonunda yorgunluk değil de gürültü canına yetiyor. Bir duş alıp yatacak, yemek bile yemeden. Dar ve sert yatağına uzanıyor rahibe. Başucu masasının üzerindeki lambasından sarı bir ışık düşüyor. Orada aylardır duran kitaba, yaratıcılıkta 30 yıl, akıl hastanesinde 30 yıl. Bütün kemikleri sızlıyor, uykusu da var. Acaba bu kitabın içinde işine yarayacak bir bilgi bulunabilir mi? Ne de olsa bir heykeltıraş kadınla ilgili. Şöyle bir karıştırıyor kitabı, birden bir cümleye takılıyor gözü. Avucunda ısıttığı minnacık bir heykel, dünyadan gizlenen yüreği, 10-20 sayfa atlayıp başka bir yerden okuyor. Tanrısını anlatırken bir buluşmadan, bir başka aşktan, endişeli, kaçamak ve tutkulu çılgınca bir aşk öyküsünden söz eder gibiydi. Dikiliyor yatağında. Kim yazmış bunları? Onun yüreğinin derinliklerinde sakladığı sırları kim dile getirmiş? Olabilir mi böyle bir şey? Mümkün mü? Okuyor, okuyor, bütün duyguları ayakta. Kim bu Kamil? Onun acılarını çeken, onunla özdeşleşen bu kadın da kim? Dünyadan gizlediği yüreği çarpıyor. Saat 12 oluyor, 1 oluyor, 2, 3, 5 oluyor, tan ağrıyor. Güneşin ilk ışıkları doluyor odaya. Kamil ve Nancy iç içe giriyorlar, tek oluyorlar. Rahibe kitabı bitirdiği an yeniden okumaya başlıyor. Elleri titriyor, ruhu titriyor. Bir kadın, o doğarken ölen bir başka kadın, Mary, neler yaşadıysa, neler hissettiyse hepsini biliyor.